Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Programımıza soru göndermek isteyen kıymetli dinleyicilerimize programımızın hemen başında WhatsApp hattımızı da hatırlatmış olalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza da sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz de buradan hocamıza bu soruları yöneltmiş oluruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hayırlı günleriniz olsun.
Hayırlı
hocam.
Hayırlı günler.
Nasılsınız?
Allah razı olsun. Çok şükür, hamdolsun. Siz de iyisiniz.
Çok şükür, elhamdülillah hocam.
Allah
sizi gördük, daha iyi olduk. Allah razı olsun.
Amin.
Hocam ilk sorumuz Kur'an-ı Kerim'i okumayla alakalı ama okunan Kur'an-ı Kerim'in bağışlanıp bağışlanmamasıyla alakalı bir soru. Kişi okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in sevabını, tilavetin sevabını vefat eden bir yakınla veya birden fazla bir yakınla bağışlayabilir mi?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu konu tabii Kur'an-ı Kerim özelinde değil de genel anlamda insanların yaptığı hayırlı işlerden elde edecekleri sevabı bir başkasına hediye edebilir mi, bağışlayabilir mi, bağışlayamaz mı?
Evet.
Bu tartışılmış. Bu tartışılmış. İslam alimleri içerisinde hayır efendim, herkes kendisi ne yaptıysa onun karşılığını alır. Bir başkasının yaptığından dolayı o alamaz şeklinde görüş beyan edenler olmuş. Ama ehli sünnet ulemasının büyük çoğunluğuna göre nasıl ki bir kimse başka bir kimse için dua edebiliyorsa, onun için yaptığı dua kabul ediliyorsa, ki Cenab-ı Hak bunu Kur'an'da söylüyor zaten. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine diyoruz, değil mi?
Evet.
Yani ya Rabbi beni bağışla, anamı babamı bağışla ve müminleri bağışla. Yani ben müminler için dua ediyorum, anam babam için dua ediyorum. Öbür tarafta yine Peygamber Efendimizin hadisi var. En makbul olan dualardan birisi bir Müslüman kardeşin gıyabında yapılan duadır. Yani onun karşısında değil de uzağında yapılan duadır. Yani bu kabul ediliyor ve bunun gibi aynı şekilde yapılan diğer iyiliklerin, sevap getirici amellerinden elde edilen sevabın başkalarıyla da bağışlanabileceğini ve bağışlandığı takdirde de bu bağışlayanların da aynı sevabı alacağını ehl-i sünnet uleması kabul ediyor genellikle diye.
Evet.
Yani buna göre şimdi bu genel kabule göre bir kimse Kur'an-ı Kerim okumuş veya ne bileyim kurban kesmiş, tavaf yapmış efendim veya buna benzer sadaka vermiş. Bunlardan elde ettiği sevabı bir başkasına ve başkalarına bağışlayabilir ve inşallah Cenab-ı Hak kabul eder. Şimdi burada yani biz Allah'ın hakkına veya Allah'ın iradesine ambargo koyacak halimiz yok.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak çok çok verir. Vesile ederek verir. Duayı kabul ederek verir. Rahmetinin eseri olarak verir. Yani şunu yaparsak Allah kabul etmez, bunu yapmazsak kabul eder. Usulüne göre yaptığımız hayırlı işleri Allah kabul eder.
Eyvallah.
Dolayısıyla bu konuda da bizim şeyimiz, kanaatimiz, evet, okunan Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı, ki sevap elde edilir. Bir de buna karşı çıkanlar var. Yani efendim Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okuduğunda bunun hiçbir faydası olmaz diyenler var maalesef. Bunlar tamamen biraz ne diyelim, akılcılıkla hareket eden veya sadece onu öne alan kişiler veya o zihniyet. Halbuki Peygamberimiz buyuruyor ki bir kimse Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman her bir harfinden dolayı bir sevap kazanır. Ben elif, la, mim bir harf demiyorum. Elif ayrı bir harf. Lam ayrı bir harf. Mim ayrı bir harf. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu böyle demişken yok efendim olmaz demenin bir anlamı yok.
Eyvallah.
Yani kişi sevabını alır Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman ve ondan aldığı sevabı başkalarıyla da ister tek olsun ister çok olsun bağışlayabilir. İnşallah kabul edecek olan Allah'tır tabii. Hem kendisi o sevaptan, o yaptığı kıraatten elde ettiği sevaptan istifade eder. Hem de kendilerine bağışladığı kişiler istifade eder.
İnşallah hocam. Hocam siz bu soruyu cevaplarken şöyle bir şey geldi aklıma. Bizim kültürümüzde çok güzel adetlerimiz var. İşte cuma akşamları, yani perşembe gününün akşamları işte önden giden büyüklerimize işte Yasin-i Şerifler okunur. Ne bileyim, belli dönemlerde Mevlid-i Şerifler okutulur ve buradan hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün ölmüşlerin ruhuna hediye edilir gibi birçok güzel adetimiz var.
Evet.
Günlük yapabileceğimiz böyle güzel adetlerimizden biraz bahsetseniz, şunu yapabiliriz diyeceğiniz bir şey var mı hocam bu manada?
Bir defa biliyorsunuz, dinimizin bizden istedikleri var.
Hı hı.
Tavsiye ettikleri var. Yasak ettikleri var. Ve hoş karşılamadıkları var.
Hmm.
Yani bu tasnifi şimdi ben yapmış oldum. İstedikleri, emrettikleridir.
Evet.
Ve eğer bu emir başka bir anlama gelmiyorsa, başka bir anlama geldiği yolunda bir karine, bir delil yoksa, emrettiği şeyleri yapmamız farzdır. Onlar farzdır.
Evet.
Ha, detaya girmeyelim. Sonra vacipler var. Sonra sünnetler var. Sonra müstehaplar var. Bir defa yukarıdan aşağı biz günlük olarak bu farz olan görevlerimizi ve vacip olan görevlerimizi yapmak zorundayız.
Hı hı.
Yapmazsak günahkar oluruz günlük olarak. Ha, öbür taraftan sünnetleri yaparsak hem sevap kazanırız. İnşallah peygamberin şefaatine nail oluruz. Bir de müstehaplar vardır. Yaparsak iyi olur.
Hı hı.
Yapmazsak da bir kaybımız olmaz. Ha, şimdi biz günlük ibadet olarak 5 vakit namazımız, Ramazan'da ise orucumuz, vitir namazımız vesaire, bunları yapmakta sorumluyuz zaten. Bunları yapacağız. Bunun dışında müstehap türünden, nafile türünden neler yapabiliriz? Bizim Peygamber Efendimizin yaptığı, gösterdiği ve tavsiye ettiği şeyler var.
Hı hı.
Efendim kuşluk namazı kılarız. Misal. Evvabin namazı. Sonra efendim,
Akşam namazından sonra
teheccüd namazı gece. Zikir. Allah'ı anma. Ki Peygamber Efendimiz'in doğrudan tavsiye ettiği, lafzan tavsiye ettiği zikirler var değil mi?
Hı hı.
Yani, La ilahe illallah var, Subhanallah var, Elhamdülillah. Efendim, Kuddusun Subbuhun. Ya bu tür zikirler var. Bunları Efendimiz yapmış ve tavsiye etmiş. Mesela La ilahe illallah. Eftalü zikri La ilahe illallah.
Hı hı.
Yani zikrin en eftali La ilahe illallah demektir. Ve günde 100 defa bunu söylememizi tavsiye ediyor. Öbür taraftan insanların kendilerine şey yaptıkları virtler var, evratları vardır.
Hı hı.
Mesela tasavvuf erbabının kendilerine işte tavsiye edilen, efendim verilen görevler vardır. Onları yerine getirirler.
Evet.
Boş kaldı Allah rızası için kalkan Kur'an-ı Kerim okur. Namaz kılar. Yani günlük olarak bunların hepsi yapılabilecek şeyler.
Evet. Ve bunlardan hasıl olan sevabı da sorumuzun ana yani, ekseninde
bağışlayabiliriz.
Yani işte babamıza, annemize, önden giden bir akrabamıza, tanıdığımıza, sevdiğimiz bir dostumuza
bağışlayabiliriz. Yarabbi, İnşallah Cenab-ı Hak hem onların ruhunu şad eder.
Eyvallah.
Hem bize İnşallah. De faydası olur.
İnşallah hocam. Allah razı olsun.
Şimdi bakın.
Buyurun.
İnsan yani var ya, başkasının yaptığı amel fayda verir dedik. Demek ki şey, hı hı. cevap verirken. O insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. 3 grup müstesna. Onlardan biri de kendisi için dua eden hayırlı evlat.
Eyvallah.
Bırakan kişi değil mi?
Evet. Sadaka-i cariye.
Sadaka-i cariye. Bir ilim, de ilim.
İlim bırakan.
Bırakan. Bunlar.
Allah razı olsun hocam. Hocam diğer bir sorumuz da evlilikle alakalı. Nikah şartlarını bugün size soracağız ama nikahta aranan şartları hem Hanefi mezhebine göre hem de Şafii mezhebine göre nikahtaki şartlar, aranan şartlar nelerdir?
Şimdi nikah bir sözleşmedir.
Evet.
Akittir. Efendim ve akitlerde genelde, yani genelde değil bütün akitlerde 2 taraf vardır. 2 taraf. Bu 2 tarafın akit kurarken kullandıkları ifadelere icap ve kabul denir.
Hı hı.
Mesela alım satım akdinde. Ben sana bunu sattım, o icaptır. Sen de aldım diyorsun, kabuldür.
Hı hı.
Kira akdinde. Ben bu evi sana kiraya verdim diyorum, sen de kiraya tuttum diyorsun. Yani 2 irade var.
Hı hı.
2 irade. Veren alan. Ve nikahta da bu şart.
Evet.
Yani iki kişi olacak. Bir kadın adına, bir de erkek adına. Orada nikah akt veya bir kadın ve bir erkek nikah akt edecek kişiler olacak. Ancak Hanefi mezhebinde, diğer mezheplerde var mı bilmiyorum. Nikahta farklı bir şey var. Bir kişi hem erkek tarafını hem de kadın tarafını temsil edebiliyor nikahta. Hı hı. Ama alıp satımda bir kişi hem alıcı hem satıcı olamıyor.
Evet.
Mesela dede diyelim ki velayeti altındaki kız ile torunu kız ile torunu erkeği olanı evlendirebiliyor. Hı. Nikahta bu. Şimdi taraflar olacak ve bu taraflar da ehil olacak.
Evet.
Yani nikah yapma, evlenme ehliyetiyle haiz olacaklar ki bu da akil ve baliğ
olacak.
Olacak. Yani çocuğun nikah akdinde taraf olması veya delinin nikah akdinde taraf olması ile nikah kıyılmaz. Hı hı. Akil olacak ve baliğ olacak. Kendi hür iradeleriyle, yani ikrah altında olmayacak, tehdit altında olmayacak taraflar o nikah akdini kırarken. Ha, bunlar bir de tabii o evlenen kişiler evlenme ehliyetine haiz olacak.
Hı.
Yani nedir? Bir erkek olacak birisi. Erkek. Birisi de kadın olacak. Allah korusun. Şimdi zamanımızdaki bazı sapık
maalesef
zihniyetler gibi erkek erkeğe, kadın kadına nikah olmaz.
Evet.
Böyle bir şey düşünülemez de. Bu zaten fıtrata da aykırıdır.
Hı hı.
Ha, şimdi ülkemizde de yasaktır. Ama onu kaşıyanlar var.
Maalesef.
Ayrı bir sıkıntı, ayrı
maalesef
bir dert.
Evet.
Yani şimdi fesat çıkarıyor. Yani dünyada fesat çıkarıyorlar. Ve başımıza da gelmedi kalmıyor. Yani ne diyor? İnsanların yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Zahara ortaya çıktı. Hmm.
Bu çok önemli bir şey hocam. Ha,
yani ayet
çok önemli
ayet
bir,
meali.
Bir yere değindiniz. Ha, yani
ayet meali evet. Bu. Yani bu başımıza gelen birçok felaketler bizim kendi yaptıklarımızdan dolayı. Evet, sebepler var. Sebep sonuç ilişkisi var. Allah'ın iradesi var mutlaka ama Allah bazı şeyleri takdir ederken kulların yapacağı şeyi bilerek onların iradesine dikkate alarak takdir etmiş oluyor. O ayrı bir konu, oraya girmeyelim.
Evet.
Ha, şimdi yani kişiler, taraflar şey olacak. Evlenecek durumda olacak.
Hı hı.
Ve bunlar da demin söylediğim gibi
erkek ve
erkek
kadın
ve
olacak.
Kadın olacak. Ve kadın başkasının nikahlısı olmayacak.
Hı hı.
Ve başkasının iddetini bekler olmayacak.
Hı.
Yani bir kadının kocası ölmüş.
O süre ne kadardır? 40 gün müydü?
Kocası ölmüş. Kocası hı. ölenlerde eğer hamile değilse 4 ay 10 gün.
4 ay 10 gün.
Hı. 4 ay 10 gün içerisinde bu kadın başkasıyla evlenemez ve o kadına evlilik teklifi de yapılamaz.
Hı.
Veya boşanmış. Boşandıysa eğer adet görme çağındaysa kadın 3 adet görecek, ondan sonra evlenebilecek başkasıyla. Hı. Eğer adet görme çağında değilse 3 ay. Mesela menopoza girmiş, boşanmış, o 3 ay bekleyecek.
Evet.
Ha, şimdi bunlar akit yapacak kişiler açısından gerekli olan şartlar. Ha, şimdi bir de nikah akdi kıyılırken bununla gereken şartlar var. Bunlar Hanefi mezhebine göre tarafların demin söyledik evlenme beyanlarını net olarak ortaya koymaları, ona icap kabul diyoruz. Ki bu evlenme beyanlarını ortaya korken şey olmayacak. Acaba şöyle mi demek istedi, böyle mi demek istedi olmayacak.
Net ifadeler
net
olacak.
İfadeler olacak. Yoruma açık olmayacak. Bir, buna biz icap ve kabul diyoruz.
Hatta şey değil mi, kabul ettim, ediyorum dahi değil.
Yani
kabul
şeyde
ettim.
Bu o zamanımızda biraz değişik anlaşılabilir. Ama bizim kaynaklarımızda bunlardan en azından birisinin dili geçmiş sigasıyla olması lazım. Evlendim.
Hı.
Evlenmeyi kabul ettim gibi. Niye? Arapçada mesela şimdi bu tezevveçtu, nekahtu. Bu ifadeler kullanılıyor. Tezevveçtu, evlendim. Nekahtu, nikahlandım. O anlamda. Ama etezevvecu, yani şimdiki zaman sigası kullanılırsa evlenirim. Şimdi de evlenirim, sonra da evlenirme ihtimali var. etezevvecü dediği hı-hı. zaman. Onun için fıkıh kitaplarında şimdiki zaman sigasıyla olmaması gerektiği kaydedilir ama günümüz Türkçesinde biz evlenmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Evleniyor musun? Evleniyorum dediği zaman şimdiki zamanı kastederiz.
Hı hı. O anı kastederiz.
O anı kastederiz. O yüzden o günümüzde pek fazla o gerekli bir şart olarak görülmüyor.
Eyvallah.
Şimdi bir de şahitler olacak. Yani Hanefi mezhebine göre evlenecek kişiler olacak. Hı hı. Bu evlenecek kişilerin evlendiklerini beyan etmeleri olacak. Ve iki tane de şahidin huzurunda bu iş olacak.
Evet.
İki tane şahit. Bu iki erkek şahit veya bir erkek iki kadın şahit şart koşuyor. Bazı dönemlerde nikahın tescili de şart koşulmuş. Hı hı. Yani kayda geçirilmesi ki bu özellikle son zamanlarda. Yani bundan aşağı yukarı 100 sene öncesinden itibaren. Ama daha önceden de tescil yapılanlar varmış ama mecburi değilmiş. Hanefi mezhebinde bu. Yani iki şahit yetiyor.
Evet.
O şahitler akıl bali olması lazım tabii. Hı hı. İki erkek veya bir erkek iki kadın. Şafii mezhebinde yukarıdaki saydıklarımızın yanı sıra iki tane şahit olacak ve şahitler adil olacak. Adil. Ne demek adil? Şimdi fasık olmayacak. Hı hı. Yani büyük günah işler kişilerden olmayacak. Büyük günah işler kişilerden olmayacak. Eğer adam içki içiyorsa, kumar oynuyorsa, zina ediyorsa, efendim hiç namaz kılmıyorsa, hı hı. bu kimsenin nikahtaki şahitliği kabul edilmez Şafii mezhebinde. Hı. Ha. Çünkü Peygamber Efendimiz, la nikaha illa bir şahi değil, de adil diyor. Yani adil iki şahit. Olmadan nikah olmaz. Bir de kadının nikah akdini yapacak olan kişi velisi olacak. Ne demek velisi? Onun kanuni yetkilisi. Hmm. Tabii kanuni yetkili deyince daha çok çocuklar ve deliler için çocuklar ve deliler için kullanılır bu ama hani Şafii mezhebinde nikahta da mutlaka evlenecek kadının babası birinci derecede. Babası yoksa dedesi. Dedesi yok da abisi varsa ağabeyi. Abisi yoksa amcası. Hmm. Amcası yoksa amcasının oğlu. Bunlardan birisinin o nikah akdinin o kadın adına orada şey yapması gerekiyor. İfade etmesi gerekiyor. Evlilik sözleşmesini onun yapması gerekiyor o akdi. Hmm. Şafii mezhebinde böyle bir ayrım var.
Eyvallah.
Onun dışında tavsiyeler var. Mesela işte velime verme.
Bir yemek ikram etme
yemek
yani.
Yemek ikram etme hı hı. düğünde. Hı hı. Sonra efendim mehir şart değil anılması ama kadının hakkı mehir hı hı. var. O her mezhepte var o. Efendim düğünün ilanı var nikahın ilanı. Hı hı. Yani gizli tutulmaması.
Şu kişiyle bu kişi evlendi artık.
Evlendiğinin bilinmesi lazım. Şahitlerin hı hı. bunu gizlenmemesi lazım. Çünkü o gizli olan yani çevreden etraftan gizlenenlere nikah-ı sır deniliyor. Hı hı. Bu kabul edilmiyor.
Nikah geçersiz oluyor.
Nikah-ı sır. Hı hı. Ama hangi durumda gizlenmiş olur? Orada farklı görüşler var. Mesela Hanefi mezhebinde iki tane şahit varsa artık bu sır olmaktan çıkar. Yani alenileşmiş olur. O hı. ilan sayılır.
İlan sayılır. Şafii mezhebinde bu durum?
O da herhalde yanlış hatırlamıyorsam.
O da öyle. Peki hocam. Hocam diğer bir sorumuz da şimdi bir kişi trafik kazası yaptı. Trafik kazasından sonra aracında bir hasar oluştu. Bu hasarı işte sigortadan karşıladı. Bir de ayrıca sigortadan temin edilen değer kaybı diye bir şey var. Aracım kaza yaptı. İşte şu kadar parçası değişti. Ve ben bu aracı satarken bu kazadan dolayı şu kadar az paraya satacağım deyip değer kaybı diye bir şey talep ediliyor. Bunu da sigorta veriyor. Bu caiz midir? Bundaki durum nedir hocam?
Şimdi tabii bu günümüzün bir problemi, hı hı. güncel bir mesele. Dolayısıyla bunun cevabını bizim fıkıh kaynaklarımızda bulmamız mümkün değil.
Evet.
Fıkıh kaynaklarında şu var. Bir adamın hayvanı gidip bir başkasının ekinine zarar verse. Hı hı. Bu hayvan sahibi bu ekini, hayvanın zarar verdiği ekini tazmin eder mi etmez mi? Hmm. Bu söz konusu edilmiş. Ve denilmiş ki eğer gündüzse tazmin etmez, gece ise tazmin eder denilmiş. Hı hı. Yani hayvan gündüz eğer birinin tarlasına, ekine zarar verirse hayvan sahibi bundan sorumlu olmaz. Ama gece zarar verirse sorumlu olur, hı hı, demişler. Niye? Çünkü hayvanları gece zapt etmek, bağlamak, ağıla ahıra koymak hayvan sahibinin görevi. Hı. Dolayısıyla hayvan gidip de bir başkasının tarlasına zarar verirse gece, o görevini yapmamış olur ve tazmin eder. Hı hı. Ama gündüz böyle bir görevi yok. Hayvanı salar kıra, hayvanı otlar. Ve gündüz de tarla sahibinin kendi tarlasını
koruması gerekir.
Bu var. Hı hı. Bu var. Bir de işçilerin elinde meydana gelen zararı tazmin. Mesela hamal. Hı hı. Taşıdığı bir yükü düşürür de efendim o yük telef olursa bundan hamal sorumlu mu? Bir de bu var kitaplarda, hı hı, geçen. O da detayları var. Yani normal mahdut yoldan mı gidiyor? O sırtına sırdığı yükü yüklenirken o ipi az mı çekti, çok mu çekti bilmem ne. O detaylar var, oraya girmeyelim. Bir de buna temas ediliyor ama genelde şu. Bir kimse başkasının malına kusurlu olarak zarar verirse o verdiği zararı tazmin eder. Kusurlu olarak. Hı hı. Şimdi genel şey bu. Kusur. Bak burada kusur önemli.
Evet.
Yani zarar veren kişinin, başkasının malına zarar veren kişinin
kusurlu olması.
Kusurlu olup olmaması önemli. Şimdi trafik kazası oluyor. Ve trafik kazalarında bazen öyle oluyor ki kusur olmuyor. Yani zarar verende. Hı. Kusur olmuyor. Zaten bunu ne yapıyor? Trafik
eksper belirliyor.
Belirliyor. Diyor ki işte 8'de 7 işte şu kusurlu. Bazen, evet, zarar gören kusurlu oluyor. Bazen zararı veren. Şimdi zararı gören kusurlu ise zaten zarar verenin bir tazminat gerekmiyor.
Evet.
Ya, kusurlu ise eğer zararı veren kişi. Mesela işte hızı aşırı yapmış. Başka şeyle meşgulken gitmiş, çarpmış ve yanından vurmuş vesaire. Onlar tabii detay. Yani karar verilmiş ki bu vuran kişi kusurlu.
Evet. Ve zarar gören kişi
kusursuz.
Kusursuz.
O zaman zarar veren o zarar verdiği zararı tazmin edecek.
Evet.
Tazmin edecek. Şimdi bu aslında bizim klasik kaynaklarımızdaki o hükmek oturdu değil mi? Hı hı. Oturdu. Peki burada şey var şu. Peki o manevi zararı, yani o çarpılan otomobilin, yani zarar gören otomobilin değer kaybını da tazmin eder mi etmez mi?
Evet, sorumuz bu.
Soru bu esas olan.
Evet.
Şimdi buna net bir cevap ben doğrusu vermem pek kolay değil ama şöyle tahmini olarak veya kanaat olarak söyleyeyim. Onu da tazmin etmesi lazım çünkü sonuç itibariyle o malda bir değer kaybı oluyor.
Evet.
Ve o değer kaybını da tazmin etmeli.
Etmeli. Peki hocam. Diğer bir sorumuz da hocam mirasla alakalı. Şimdi vefat eden bir kişi, daha doğrusu bir beyefendi, ardında eşini ve çocuklarını bırakıyor. Eşi ve çocuklarının haricinde bu kişinin başka bir varisi var mıdır? Varsa kimlerdir hocam?
Şimdi kısa bir önce cevap vereyim, sonra genişletelim.
Buyurun.
Bu ölen kişinin eşi ve çocukları varsa, anası, babası veya dedesi, ninesi varsa, hı hı, onlar da miras olur.
Hı. Annesi, babası ve üste doğru gidiyor yani.
Dedesi, ninesi. Hı hı. Ha, çocukları deyince işte bazı durumlarda torunlar mirasçı olur, bazı durumlarda olmaz, o ayrı. Hı hı. Şimdi İslam miras hukukunda şöyle bir şey vardır. Hak sahipleriyle ilgili şöyle bir sıralama vardır. Hı hı. Birinci derecede ashab-ı feraiz dediğimiz mirastaki payı Kur'an-ı Kerim'de veya peygamberin sünnetinde belirtilenler. Hı hı. Mesela efendim adam ölmüş, karısı var, çocukları varsa karısı 8'de 1 alır, çocukları yoksa 4'te 1 alır. Kadın ölmüş, kocası var, çocukları varsa koca 4'te 1 alır, yoksa yarısını alır. Adam ölmüş, kızları var, Bir kızı varsa mirasının yarısını alır. İki veya daha fazlası üçte ikisini alırlar. Başka miraslar varsa o zaman yine detaya geçilir. Bunlara biz ashab-ı feraiz diyoruz. Bunlar kimdir? Ana, baba, eşler, kızlar, kız kardeşler ve ana bir erkek kardeşler.
Evet.
Ana bir erkek kardeşler. Bu. İkinci derecede ashabe dediğimiz ölen kişiye sadece erkekler aracılığıyla ulaşan erkek akraba. Bak şimdi burada iki şey var. Ölene sadece erkek akraba silsilesiyle ulaşan ve erkek olan. Kimdir bu? Oğuldur. Oğlun oğludur. Ha, yeri geldiği zaman babadır. Baba bazen farz sahibi olur, bazen asabi olur. Baba yoksa dede olabilir. Ha, olmadı baba bir veya ana baba bir erkek kardeş. Ha, o da yok. Ana baba bir veya baba bir erkek kardeşin oğlu. Onlar yok. Amca. Buna asabe deriz. Bir de bunların dışında teyze, dayı, teyze çocuğu, dayı çocuğu, işte kardeşlerin çocukları vesaire, bunlara da zevil erham deriz. Zevil erham. Yani akrabalar. Onun dışında da başka var. Mesela mevlel mevalat var. Ondan sonra mevlel ataka var. Onlara girmeyelim. Onlar çünkü zamanımızda pek düşünülebilen şeyler değil. Ve en son da hazinedir. Mirası hazinedir. Beytülmal yani. Şimdi dolayısıyla bu kişinin çocukları var. Efendim.
Eşi var.
Eşi var. Böyle bir durumda sadece varsa anası ve babası. Yani çocuğu olduğu halde anası varsa anası mirasçı olur 1/6 oranında. O öleni. Babası varsa babası mirasçı olur. Ana baba yok da dede varsa o dede ve nine ana baba yerine geçerler.
Onlar da mirasçı
olur. Bunların dışında mirasçı olmaz.
Evet. Peki şeyde değişiklik oluyor mu hocam? Ya vefat eden kişinin sadece ortada kalan çocuklarına ve eşine yetecek kadar bir mirası var.
Yok. O onda hak sahibi olan herkes
alacak yani.
O hakkı oranında alacak. Mesela dedim annenin payı 1/6.
Neyse 1/6 alacak. Eyvallah. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu, program oldu. çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Sağ Allah razı olsun hocam. Amin çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza sorduk ve hocamızın da kıymetli bilgilendirmelerini, cevaplarını sizlerle buluşturduk. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Sizler de sorularınızı 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz efendim. Bugünlük müsaade istiyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.